Ayrım 15. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 183. Zara'da geçen yıllar. 1926'da Zara'da doğmuşum. Çocukluğum, gençliğim Zara'da geçti. Ben Zara'nın toprağında, Zara'nın havasıyla, suyuyla var oldum. Temelim orada atıldı. Babam yapı ustası oldu. Annem çok güzel kilim dokurdu. Kilim dokurken yanık yanık seferberlik türküleri söylerdi. Müthiş kabuslar, korkular içinde büyüdüm. Kıtlık yıllarıydı. Kapkara yoksulluklar gördüm. Bana çok büyük eza cefalar yapıyorlardı. Çocuklar beni döverdi. Ben Ermeni bilmiyordum. Babamın adı Simon, benim adım Kirkor'du. Kirkor olduğumdan dayak yiyordum. Öğretmenim kötü davranıyordu. Cahil insanlardı. Derslerim çok iyiydi. En iyi dosyayı ben hazırlamıştım. Ama öğretmenim Kirkor adının üstünü çizdi. Dosyamı Ankara'ya göndermedi. O yıllarda öğrencilerin içinden en iyi ödev yapanların dosyaları Ankara'ya marif vekaletine gönderirdi. Öğretmenim adım Kirkor olduğundan göndermedi. Ben buna çocuk aklımda isyan ettim. Hayatımdaki ilk isyan bu yüzden oldu. Neden göndermiyorsun dosyamı? Vay, sen misin karşı gelen? Sen Türk değil misin? Türk'üm ama ben Kirkor'um. Ermeniyim diyemiyordum. Hiç kimseye bir şey diyemiyorduk. Kimseye şikayet edemezdik. Kim arayacak senin hakkını? Şikayet etmeye kalksan ezerlerdi insanı. Korku vardı. Çocuk halimle bile haksızlıkları kaldıramıyordum. Babam, anam beni savunamıyordu. Halbuki matematiğim, sesim iyiydi. Babam çözdürürdü matematik problemlerini. İlkokulu Zara'da bitirdim. Yıl 1938 oldu. Atatürk'ün vefat ettiği yıl. Şimdi bile gözümün önünde o günler. Okumak istiyordum ama ayağıma giyecek ayakkabım bile yoktu. Yanıp tutuşuyordum okumak için. Babam Sivas'a halamın yanına gönderdi. Sivas Ortaokulu'nda okumaya başladım. Sivas'ta çektiğim işkencelerden 5-6 sene ruh sağlığım bozuldu. Hep korktum ben. Acaba Sivas'ta da bir şey derler mi? Acaba gene Kirkor adını çizerler mi? Acaba adım Kirkor olduğundan okuldan atarlar mı? Geceleri kabuslar görürdüm, korkardım. Benden başka ortaokula, liseye giden Ermeni çocuğu yoktu. Yalnızdım, güvensizdim. Sırtımı dayayacak kimsem yoktu. Geceleri fırlar kalkardım yataktan. Bu ruh ezikliği bana hınç verdi. Çok çalışırdım. Sınıfın en iyi, en çalışkan öğrencisi oldum. Arkadaşlarıma derslerinde yardım ederdim. Defterlerimi verirdim onlara. Ortaokulu da bitirdim nihayet. Liseye, üniversiteye gitmek, en yüksek okullarda okumak istiyordum. Tek isteğim, en büyük arzum okumaktı. İlim adamı olacak, Ermeni diye kimse beni horlayamayacak, ezemeyecekti. Ezilen Ermenilerin hakkını arayacak, parasızlıktan, korkudan okuyamayan Ermeni çocuklarını okutacaktım. Olmadı. Olması mümkün değildi. Çok fakirdik, çok yoksulduk. Zara'ya geri döndüm. İlim adamı olacaktım. Terzi çırağı oldum. Sene 1941'di, harp yıllarıydı. Liseye gidememek beni hasta etti, kahroldum. Geceleri rüyamda liseye, üniversiteye giderdim. Gündüzleri terzi dükkanına. Okuma hırsımı kitap okuyarak gidermeye başladım. Zara kitaplığında ne bulursam okuyordum. Önce Refik Halid'i, Sabahattin Ali'yi, Sabri Ertemleri falan tanıdım. Sonra Panayit İstirati'yi, Gorki'yi, Tolstoy'u, Dostoyevski'yi tanıdım. Okudukça ufkum açıldı. Okudukça geleni gideni anlamaya başladım. Korkularım yavaş yavaş kayboldu. Demek ki dünyada başka ıstırap çekenler de vardı. Demek ki sırf ben değildim ezilen, yoksulluk çeken. Okuduğum her kitap, tanıştığım her yazar bana yenilerini gösterdi. Siyasetle ilgilenmeye başladım. Amerikan edebiyatını okumaya başladım. Steinbeck'leri, Jack London'ları, Faulkner'ları keşfettim. Çok şeyler buldum bu yazarlarda. Hep ıstırap çeken insanları anlatıyorlardı. Stefan Zweig'in Yıldızın Parladığı Anlar adlı kitabından çok ilham aldım. Ama içimdeki okuma arzusu beni rahat bırakmıyordu. İstanbul'daki Getronogan Ermeni Lisesi'ne mektup yazdım. Durumumu anlattım. Bir türlü cevap gelmedi. Meğer beni okula kabul etmişler, beni okula çağırmışlar. Gelen mektubu annem bana göstermeden, oğlunun başına bir şey gelir korkusuyla yırtıp atmış. Bunları çok sonraları laf arasında öğrendim. Zaman geçmişti. Okul okul diye yanıp tutuştuğum, durmadan kitaplıktan kitap alıp okuduğum günlerde Zara'ya Hüseyin Avni isminde sürgün bir asker geldi. Kitaplıkta kitap okurken tanıştık. Kendisi Bahriye hadisesinden hapse girmiş. Hapis cezası bitince sürgün cezasını çekmek için Zara'ya, 36. alaya gönderilmiş. Birbirimizden gazete kitap alıp vermeye başladık. Nazım Hikmet'i Kemal Tahir'i tanıyormuş. Onlarla mektuplaşıyordu. Bir zaman sonra ben de Kemal Tahir ile mektuplaşmaya başladım. Bana John Steinbeck'in Bitmeyen Kavgasını verdi. Gazap üzümlerini verdi. Okudum, çarpıldım. Ne müthiş romanlardı bunlar böyle. Dünyanın öteki ucunda neler olup bitiyordu. Hanya'yı, Konya'yı anlamaya başladım. Haksızlıkları daha yakından görmeye başladım. Ama ses çıkaramıyordum. Ermeniler sinmiş, onun bunun sığıntısı olmuştu. Burunları kırılmış, sürtülmüş, kişilikleri yaralanmış insanlardı. Bunları gördükçe isyan edesim geliyordu. Ama nasıl? Kime karşı, kiminle? Zara bana dar gelmeye başladı. Zara'da kimse ağzını açamıyor, ben bir şey desem sivrilip ortada kalıyordum. Göz göre göre haksızlıklar yapılıyordu. 1934'te Ermenilerin Ermeni soyadı taşımaları yasaklandı. İstanbul'u bilmiyordum ama Zara'da, Sivas'ta, Anadolu'nun diğer şehirlerinde yaşayan Ermenilerin soyadları Türkçeleştirildi. Bizim soyadımız Cihan Yan'dı, Ceyhan oldu. Soyadım değiştiğinde 8 yaşındaydım. Zara'daki meşhur Ermeni kilisesini güpegündüz yıktılar. Balyozlarla, baltalarla yıkamadıkları kemerleri, sütunları, duvarları dinamitle yerle bir ettiler. Sivas'taki meşhur Ermeni kilisesi askeriyenin mühimmat deposu olarak kullanılıyordu. 1940'lı yıllarda Rahmi Günay adlı belediye reisi zamanında bir gecede paramparça ettiler. Anadolu'nun bazı şehirlerinde kalan kiliseleri tabiatın acımasız eline bıraktılar. Onarımlarını yasakladılar. Bugünlere kaç kilise kaldı Anadolu'da bilmiyorum. Ermenisini öldürdüysen, Rumunu sürdüysen kilisesini niye yıkıyorsun? Cemaati olmayan kilisenin ne suçu var? O kiliseler Anadolu'nun zenginliği değil mi? Devletin bir endişesi mi var? Anadolu'da Ermeni yoktur. Anadolu'da Ermeni yoktu mu demek istiyor acaba? Güneş balçıkla sıvanır mı? Ermeni yoktur demekle Ermeni'yi, Ermeni tarihini, işlenen suçu ortadan kaldırabilir misin? Bütün bu kilise yıkmalar, soyadı değiştirmeler zaten yapayalnız kalmış, hayatı onun bunun yardımıyla kurtulmuş insanlara korku salıyordu. Bu korkuları yenelim, devlete güvenelim derken 2. Cihan Harbi belası geldi çattı. Ankara'dakilerin birçoğu hesabını harbi Almanya'nın kazanacağı tahmine göre yapıyordu. Milliyetçilik aldı başını yürüdü. Zor zahmet yaralarını ancak sarabilmiş, işini gücünü ancak yoluna koymak üzere olan, geçmişi unutarak geleceğe güvenle bakmak isteyen gayrimüslimlerden 1914-1934 dönemi arasındakileri 20 posta yetişkin erkeği askere aldılar. Ama bu insanlara normal Türk askerlerinin giydiği elbiselerden giydirmediler. Kahverengi, çöpçü elbisesi renginde elbiselerden giydirdiler. Adları gavur askeri ne çıktı. Gayrimüslimlere silah vermediler. Yol yapımında, demir yolu hatlarının bakımında falan çalıştırdılar. Dere diplerine, vadilerin içine iskan edildiler. Bu durum gayrimüslimler arasında korku ve panik yarattı. Ağızdan ağza dolaşan söylentiler insanlara ürküntü veriyordu. Güya öldüreceklermiş de Mareşal Fevzi Çakmak, bunlar benim tebaamdır, asker oldular, kimse onlara el kaldıramaz, kimse onları yok edemez demiş. Güya Çakmak kurtarmış canlarını. Bu söylentiler Türkiye'de yaşayan Ermenileri, Yahudileri, Rumları müthiş korkuttu. Korku asılsızmış, korkuya gerek yokmuş diyerek güvenimizi tazeleyelim derken daha askere gidenler terhis olmadan bu sefer varlık vergisi bela oldu tüm gayrimüslimlere. Varlık vergisiyle gayrimüslimlerin maddi varlıklarını sıfıra indirdiler. İtiraz mümkün olmayan yüksek oranlardaki vergileri vermeyenleri 1942 kışında Erzurum Aşkale'ye çalışma kampına sürgün ettiler. Art arda gelen bu uygulamalar gayrimüslimleri derinden sarstı. 1915 katliamı sevkiyet, tehcir Osmanlı döneminde İttihat ve Terakki Partisi tarafından yapılmıştı. Padişahlık yıkıldı, cumhuriyet kuruldu. Peki bu başımıza gelenler neydi? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıydık. Neden bu devlet bize bunları reva görüyordu? Yurttaşlık görevlerimizi harfiyen yerine getiren bizler, Ermenisi, Rumu, Yahudisi niçin suçlu muamelesi görüyorduk? Tarihteki hataların sorumlusu biz miydik? 1915 felaketinden kaçıp kurtulanlardan, Rusya Ermenistan'ında yaşayanlardan, Çarlık Rusyası ordusuna katılanlar vardı. Bunlardan bazıları 1916'larda Rus ordusuyla birlikte Erzurum'a, Erzincan'a kadar geldiklerinde intikam hırsıyla çok Türk'ü, Kürt'ü öldürmüşler. Ne kadar doğrudur bilemiyorum ama Sarıkamış'ta, Hasankale'de Türkleri, Kürtleri camilere doldurup yakmışlar. Ama bu olayların sorumlusu bizler miydik? Ben bunlara kafa yorarken 1946'da evlendim. Aynı yıl asker oldum. Erzurum'a askerliğe gittim. İlk çocuğum dünyaya geldiğinde askerdim. Askerlikte Feridun Ertaç adlı bir ressamla arkadaş oldum. Kültürlü bir insandı. Bana bir gün Franz Liszt'in İki Nolu Rapsodisini verdi. Dinle bunu bakalım dedi. Dinledim. Hiç hoşlanmadım. Bu ne böyle? Cascus diyor. Bir daha dinle bakalım. Dinledikçe hoşuma gitmeye başladı. Dinledikçe başka zevkler almaya başladım. Böylece başladım klasik batı müziğini dinlemeye. Bir daha da bırakmadım. Askerliğim 1949'da bitti. Zara'da 100 kadar Ermeni ailesinden kimse kalmamıştı. Bize de yol göründü. İstanbul'a 1949'da geldim. Bir yıl kadar bir terzin yanında çıraklık yaptım. Gedikbaşı'da ev tuttum. Zara'ya gidip tüm aileyi İstanbul'a getirdim. Gedikpaşa'da bir göz evde 8 kişi kalıyorduk. Önce mağazalara parça başı elbise dikmeye başladık. Ailecek hepimiz çalışıyorduk. 2 yıl sonra biriktirdiğimiz parayla bir dikiş atölyesi açtım. Mağazalara mal dikiyorduk. Hummalı bir çalışma içindeydik. El 5 dikiyorsa biz 15 diktik. Temiz iş yapıyorduk, tutunduk. Gedikpaşa'da bir ev satın aldık. İşlerimiz yoluna girmişti. Kurtulduk gayri diyerek mutlu oluyorduk. 6-7 Eylül 1955 felaketinde yaşadıklarım. Ne zaman kurtulduk gayri desek başımıza bir bela geliyordu. Bu sefer de 1955 yılında 6-7 Eylül felaketi başımıza geldi. Kıbrıs meselesi alevlenmişti. Gazeteler çarşaf çarşaf yazıyor, radyolar bar bar bağırıyordu. Ya Taksim ya ölüm. Her yerde Kıbrıs mitingleri yapılıyordu. Atatürk'ün evine bomba atıldı diyerek milleti galeyana getirdiler. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak Taksim'de akşam saat 8'de miting yapma izni verdi hükümet. Zaten milleti galeyana getirmişsiniz. Akşam gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları Beyoğlu'nda miting izni verilir mi? Allah'ın gündüzü mü bitmişti akşam miting izni veriyorsun? İstanbul'u, İzmir'i aynı gün aynı saatlerde bitirdiler. Yakılmadık, yıkılmadık, talan edilmedik Rum evi dükkanı kalmadı. Rumların yanında Ermeninki de Yahudininki de yakılıp yıkıldı. Aynı sokakta Rum'un dükkanının yanındaki Türk'ün evine, dükkanına dokunmadılar. Her şey önceden planlanmış, gayrimüslimlerin evleri, işyerleri işaretlenmişti. İşaretlenmeyeni de görevlendirilmiş kişiler gösteriyordu. Esas hedef Rumlardı. Fakat Ermeniler de nasiplerini aldı. Gedikpaşa'da bizim evin yanında Vasil'in evi vardı. Aynen gözümün önündedir, şimdi yaşıyor gibiyim. Böyle sürü gibi geliyor çapulcular, ellerinde baltalar, sopalar. Burada bir Rum evi vardı. Hayır, burası Ermeni evi. Daha kötü ya, vurun ulan, kırın ulan. Kırdılar, döktüler her yeri. Rum kadınlarını, kızlarını kirlettiler. Kiliseleri ateşe verdiler. Yakaladıkları papazı dövdüler. Sakalını kestiler. Bizim evin karşısında bir kilise vardı. Babam orada zangoçluk yapıyordu. Çapulcular gece gelip kapısını dayanmışlar. Hani ya burada Türk bayrağı? Neden asmadın bayrağı? Babam, burası Ermeni kilisesidir. Yapmayın, etmeyin. Babamı sıkıştırmaya, tartaklamaya başlamışlar. Bağırtıyı duyan ilkokul müdürü Kırşehirli Sıtkı Bey aşağı inmiş, müdahale etmiş. Yapmayın, etmeyin. Saat gecenin 11'i olmuş. Bu saatte bayrak asılır mı? Sen de mi gavursun diye müdürün yakasını tuttular. Hayır, ben okul müdürüyüm, Türk'üm. Göster kimliğini. Kimlik evimde. Getir kimliğini. Sıtkı Bey getirip gösterdi de ispatladı Türk olduğunu. Çok korkmuştu. Ama Sıtkı Bey'in müdahalesi kurtardı Ermeni kilisesini yangından. Talan bitti, yakma yıkma bitti. Yapacaklarını yaptılar. Bir düdük, bir işaret, yağma, yıkma, dövme, saldırı anında durdu. Sonra olayları komünistler çıkardı diyerek suçsuz insanları sorumlu tutup cezalandırdılar. 3-5 suçsuz aydını sürüm sürüm süründürdüler. Bunlardan birisi de yakın dostum Doktor Hulusi Dosdoğru'ydu. Başına gelmedik kalmadı. Kemal Tahir ve çevresiyle sık sık görüşüyordum. Kitap okumadan gözüme uyku girmiyordu. Okuduğum kitaplar Türk düşmanlığına değil, Türk gerçeğini anlamaya götürdü beni. Okudukça, Türk gerçeğini anladıkça içindeki milliyetçi duygular yerini insan sevgisine bıraktı. Ermeni'yi de Türk'ü de sever oldum. İçimde kin kalmadı. Okudukça estetik zevklerim gelişti. Terziliği zevkle yapıyordum. İstanbul'da tanınan, ünlü insanlara, zenginlere elbise diken bir terzi haline geldim. Okuduğum kitaplar dünyaya bakışımı değiştirdi. Etrafımı, yaşadıklarımı daha net görebiliyordum. Kültürden, sanattan zevk alıyordum. Kültürel dünyam geliştikçe terzilik zanaatım da gelişiyordu. Ermeniler, gayrimüslimler, Türklerle, Kürtlerle karşılaştırıldığında zanaat erbabı insanlardı. Mesleklerinde ustalaşmışlardı. Hala da böyledir. Ama bu Ermeninin Türk'ten, Kürt'ten üstün olduğundan değil. Ermeninin içinde yaşadığı şartlardandır. Bunun yanında elbette zanaatkar geleneğinin, ustalık yeteneklerinin gelenekleşmiş olması, süreklilik kazanması da rol oynar. Ama Türkiye'de azınlık olarak yaşamak, insana daha dikkatli olmayı zorunlu kılar. Her yönden dikkatli ve her zaman tetikte olacaksın. Daima çalışkan olmak zorundasın. Her Ermeninin, şu an Türkiye'de yaşamakta olan her Ermeninin geçmişinde acı vardır. Yüreği yaralıdır, ruhu incinmiştir. Kişiliği geçmişin unutulmaz felaketlerinin izlerini taşır. Türkiye'de bir Ermeniysen ölüm artığısın demektir. Burnu kırık bir Ermenisin nihayetinde. Bu şartlarda hayat tembelliği, beceriksizliği kabul edemez. Yaptığın her işi en iyi yapmak zorundasın. Hayat mücadelesinde engelli yarışı kazanman için akıllı, sabırlı, hoşgörülü ve çalışkan olman şart. Devlet sana birçok kapıyı zaten kapatmış. Ermeniysen ne vali olabilirsin ne komutan. Ermeniysen devlet kapısında iş bulamazsın. Ermeniysen iyi serbest meslek erbabı olacaksın. Doktorsan en iyi uzman, kalaycıysan en iyi kalaycı, terziysen en iyi usta olacaksın. Ancak böylece eşit olmayan hayat mücadelesini kazanabilirsin. Benim ustalığımı geliştiren de bu şartlar oldu. İstanbul'un ünlü terzisiydim. Çok para kazanıyordum. Ama gene de huzurum yoktu. 15. ayrımın sonu, sayfa 192.